Ayrım 21. Öteki Renkler Orhan Pamuk. Sayfa 224. Philip Larkin doğuştan hayatı kaymış. Faulkner'ın bir yerde bütün büyük romancıların başarısızlığa uğramış şairler olduğunu söyler. Philip Larkin'in hayatı bu sözün tersinin doğru olduğunu kanıtlar sanki. İlk romanı Jill'in 1940'lı yılların başında savaş sırasında Oxford Üniversitesi'nde öğrenciyken yazmıştır. Hemen arkasından ikinci romanı Kışın Bir Kız Ünlü, Faber Yayın Evi'nce kabul edilip yayınlandığında daha 25'ine varmamıştır. Aralarında ünlü romancı Kingsley Amis'te olan yakınları onun büyük bir romancı olmasını beklerler. Ama o başka bir roman yazıp yayınlamaz hiç. 40 yıl sonra 1985'te öldüğünde Philip Larkin 20. yüzyıl İngiliz şairlerinin en sevilenlerinden, daha önemlisi en büyüklerinden biri olarak anılacaktır. Talihli Jim adlı romanında biraz da onu anlatan Kingsley'in Amis'e göre Philip Larkin'in genç yaşta romancılığı bırakmasının nedeni romancıların mücadeleci, acımasız dünyasına giremeyecek kadar çekingen ve utangaç olması ve mümkün başarısızlıktan korkmasıdır. Larkin'in şiirlerinin en iyilerini Türkçeleştirerek bir seçkide toplayan Şavkar Altınel ve Roni Margulies ise yazdıkları ön sözde bu sorunu ancak şu sıralar Larkin'in biyografisini yazan Andrew Niton'un kitabı yayınlamacasına cevaplanabileceğini belirtiyorlar. Türkçe'ye Tarihin Yargısı adıyla çevrilen şiirinde ise Philip Larkin'in bir gün kendi biyografisini yazacak kişiyi hayal eder. Konusunda hiç memnun olmayan ve ekmek ve aile dertleriyle sarılı bir akademik olmalıdır bu adam. Coca-Cola makinesinde yürürken bir arkadaşının Philip Larkin'in kim olduğu yolundaki sorusunu bir şairle, hele Philip Larkin'in gibisiyle karşılaştığımızda hepimizin sorduğu o soruyu cevaplar. Nasıl bir adam mı? Yahu söyledim sana. Hani vardır ya bir takım klasik hasta tipler. Sapıtan bir şey falan gelmeden başlarına. Onlardan işte. Doğuştan hayatı kaymış herifin. En son kitabı, en iyi kitabı, en kötümser kitabı, Yüksel Pencerelerde yer alan bu dizeler, Larkin'in şiirlerinin temel özelliklerini özetler. Günlük hayatının en sıradan, en romantik olmayan, en doğal ayrıntılarına, gerçekçi bir ilgi, akademik dünyaya, özentili aydınlara, modernizme duyulan bir tepki, kendine ve benzeri gibilerin doğuştan kaymış hayatlarına, sevgiyle acıma arası bir yaklaşım ve kendi kendine acımanın tuzaklarından şiirini kurtaran güçlü, açık sözlü bir mizah duygusu. Bu nitelikler Larkin'in yalnız şiirlerine değil, bu şiirlerin arkasında beliren ve bu şiirler kadar efsaneleşen kişiliğini de özetler. Kendi özel hayatını sıkı sıkıya koruyan, içine kapanık, yalnız, utangaç bir adamdır Philip Larkin. Hiç evlenmemiş, çoluk çocuğa karışmamış, gezip tozmamış, şu veya bu şekilde iyi yaşamaktan ya da hayata sıkı sıkıya bağlanmaktan kaçınmıştır hep. Hala doğal geliyor sanki. Eşi, oğlu, evi, toprağı, hiçbir şeyi olmamak. Yalnız bir şaşkınlık duygusu beliriyor şokunu. Yaşamın bu denli, çoğunun geçmiş olmasının bu denli, ayrı bir biçimde başkalarından. Pek az şair kendi yaşantısına dayanarak fiziksel ve cinsel yalnızlıktan Larkin'in kadar sarsıcı bir dille söz edebilir. Bir pencereden içeride dans eden çiftleri seyrederken akıl yürütür. Tüm o duman, ter ve kızlara yakınlık duygusu, dışarıda da olunur mu, içeride de neden olmalı ama, seks için, evet ama ne ki seks olgusu, gerçek mutluluğun salt çiftlerin olduğunu ileri sürmek yanlış bence tümüyle. Oxford'u bitirdikten sonra ölümüne kadar kütüphanecilik yapmış, bunun 30 yılında İngiliz taşrasında Hull Şehri Üniversitesi'nde kitaplığında çalışmıştır. Yapmak istediğiniz bütün şeyleri yapmayı başaramadığınızda ve yapmamak istediğiniz bütün o şeyleri yapmamayı başardığınızda olduğunuz şeydir kütüphaneci, diyecektir bir konuşmasında. Paris Reel dergisinde yazarın günlük hayatına ilişkin geleneksel sorusuna da şöyle cevaplar. Hayatım elimden geldiğince basittir. Bütün gün çalış. Sonra akşamları yemek pişir. Ye, bulaşık, telefon, biraz yazı, içki, televizyon. Çok az çıkarım dışarı. Şiirlerini akşam evde yalnız bulaşıkları yıkadıktan sonra yazdığını söylediği açık sözlülükle ölümden, kendi yalnızlığının içinden gördüğü ölümden söz edecektir son şiirlerinin birinde. Gün boyu çalışıyor. Akşam da yarı sarhoş oluyorum sonra. Sabahın dördünde sessiz karanlıklar açılıyor gözlerim. Perdelerin kıyısından ışık sızmaya başlayacak zamanla. Ama o an gelene dek tek bir şey vardır görebildiğim, hiç durmadan ilerleyen ölüm. Koca bir gün daha yakın şimdi. Sık sık döndüğü tema ölüm Larkin için var, bir varlık yokluk sorunu, metafizik için bahane ya da bizim modern şiirimizde sık sık görüldüğü gibi insanoğlunun kahramanlık ve kederinin sınandığı gösterişli bir tecrübe değil, ayrıntıları sıkı sıkıya gözlenmiş, boş, anlamsız ve sıradan bir hayatı anlamlandıran bir bitiş çizgisidir. Yaşam önce can sıkıntısı, sonra korku. Geçiyor kullansak da kullanmasak da. Benden gizli bir şeyin seçtikleri kalıyor ardında. Ve yaşlılık ve sonra tek sonu yaşlılığım. Yalnız kimi İngiliz eleştirmenlerin değil, bizim kültürümüzün de kötümserlik diye adlandıracağı bu gerçekçilik, bu büyük şairi günlük hayatının ayrıntılarına sıkı sıkıya bağlar. İngiliz taşrasının tavşan gözlü hasta memurlarını, siyah çoraplı hemşirelerini, yaşlı salaklarını, parklardaki genç anneleri, balık kokularını, asık yüzlü ev kadınlarını, buğday tarlalarını ve istasyonları gösterir bize Philip Larkin. Berbat bir börek yiyor ve yürüyorum, peronun sonuna dek. Şiirlerinde anlatmaktan pek hoşlandığı tren yolculukları günlük hayatının ayrıntılarıyla kendi dalgın düşünceleri arasında gidip gelen yalnız ve yaşlı bir şairi hatırlatır bize. Düşüncelerse her türlü belagattan, entelektüelizmden de arınmıştır. Philip Larkin şiirsel dilini o kadar kendine özgü kılan şey, simgecilikten kaçınan ve hikayeye açılan bu yalınlıktır. Entelektüel deneyleri, hatta şaire şüpheyle bakan sokaktaki adamı Philip Larkin'e bağlayan şey de budur. Aydın okurlar arasındaki Larkin efsanesini körükleyen şey de Larkin'in şiir diline Türkçe'de bir karşılık arayan Şavkar Altıner ile Ronnie Margulies'in yer yer garip şiirini andıran bir dil ve edayı seçmeleri de bu bakımdan çok yerindedir. Sıçarlar insanın ağzına anasıyla babası. Belki istemeden ama sıçarlar yine de. Aktarırlar ona tüm kusurlarını ve salt onun için ekerler bir iki tane de. Şiir sorunlarına iyice girdiği bir konuşmasının sonunda Larkin endişeyle durumunu açıklığa kavuşturmak ister. Hiçbir zaman şiire ilişkin büyük düşüncelerim olmadığı anlaşılsın isterim. Şiir benim için her zaman kişisel, neredeyse fiziksel bir rahatlama ya da karışıklık, bir takım isteklere karşı bulunan bir çözüm olmuştur. Duruma göre bir çeşit yaratma, doğrulama, övme, açıklama ve dışlaştırma isteği. Pek az şair hem özel yaşantısında hem şiirinde Philip Larkin kadar kendisi olabilmiştir. Hiçbir zaman büyük şiir yazmaya, söz gelimi, Eliot'un yaptığı gibi özenmemiştir. Philip Larkin'in şiirini büyük yapan şey, büyük olmaya özenmeden büyük olmasıdır onun. Patrick Hikesmith, polisiye dünyası. Amerika'dan çok Avrupa'da tanınan Hikesmith'in vatandaşlığı, Amerikalılara daha çok sevdirmek için bu yazıyı ilk New York'taki British Voice dergisi için yazdım. Patricia Hikesmith'in en son romanı Ripley Underwater, Suyun Altında Ripley. Bu olağanüstü ve şaşırtıcı yazarın önceki bütün kitaplarında gördüğüm temel izleklere, saplantılara, aldatmalara, suça ve suçluluk duygusuna mutlu bir geri dönüşün ve hatırlatmanın rahatlığı ve şiddetiyle okudum. Suyun Altında Ripley'in sonuna doğru bir yerde Tom Ripley başarıyla gizlediği eski cinayetlerden birinin her şeyi burnunu sokan sinir bozucu meraklı bir komşu tarafından kurcalanması üzerine normal insanlar diye yakınır. Anormaller tarafından fena halde huzursuz ediliyor. Patricia Hikesmith'in oyuncu ve yetenekli kahramanı Bay Ripley bir sahtekar ve acımasız bir katildir. Hikesmith bu sevimli ve şizofren kahramanının yakınmasında niyet edilmiş ya da edilmemiş olsun, Patricia Hikesmith'in ironiyle kaynaşan romanlarını özetleyen bir ironi var mı diye de düşündüm ben. Patricia Hikesmith'in her romanı, normal insanların anormaller tarafından çok özel bir biçimde huzursuz edilişiyle kurulur. Huzursuzluk verici, güvensizlik uyandıran bu çok özel yolun esrarı, Patrick Hikesmith'in benzersiz roman dünyasının kendisi olup çıkar. Hikesmith önce size normal insanların normal hayatlarının sıradanlığı içinde gösterir. Bir köpek için fidyede bunlar New York'ta Manhattan'ın kuzeybatı bölgesinde yaşayan aydın bir çifttir. Kapıyı çalanlarda orta batılı geleneksel bir Amerikan ailesi çıkar karşımıza. Derin suda ve şefkate bir arada bahçeli evlerinde yaşayan orta sınıf karı kocalarla karşılaşırız. Sokakta bulunmuşun normal insanları Manhattan'ın huzurlu bir sol, liberal, aydın hayat sürerler. Patricia Hikesmith'in en sevdiği kahraman Tornibre ise Paris yakınlarındaki bir köydeki evinde, galiba Hikesmith'in İsviçre'deki evi gibi bir yer, sürdürür hayatını. Ve zekice sahtekarlıkların, kişilik ve kimlik değiştirme marifetlerinin ve acımasız cinayetlerin sonucu olarak huzurlu ve rahat bir hayatın bütün zevklerine hak kazanmıştır. Her romanın başında Patrick Hawksmith bu sıkıcı ve sıradan günlük hayatın küçük terenlerini ve alışkanlıklarını rastlantısal ve önemsiz ayrıntılara dikkat ve sevgi göstererek ve soğukkanlı bir gözlemcinin acımasız sabrıyla tasvir eder. Hali vakti yerinde aydınların yeni bir ev, yeni bir seyahat ya da yeni bir çocuk konusundaki konuşmalarını okuruz. Orta sınıftan kahramanlarının eşyalarını seçerken, sakslarını sularken, odalarını düzenlerken ve koyu bir kahveyi yudumlarken görür. Bütün bu konulardaki küçük gevezeliklerini dinleriz sonra. Patricia Highsmith günlük hayattaki küçük gevezelikleri saptamakta tam bir ustadır. Diyalogları, bütün o terbiyeli, iyi niyetli konuşmalardaki yapmacılığı, el sıkışma, tanışma törenlerindeki dayanılmaz olan şeyi bir anda ortaya çıkarıverir. Patricia Highsmith'in az görülen cinsten başarısı, sıkıcılığa hiç düşmeden modern günlük hayatın sıkıcılığına gösterebilmesidir. Şeylerin o rastlantısal ve kendiliğinden hallerine işleyen yalın, doğal cümleler bize bir duvar kağıdının renginden, bir dostun özel bir gün içinde yaptığı sulu boya resminden, misafirler için hazırlanacak akşam yemeğinden ya da aceleyle içilen kahvenin tadından söz ederken, aslında bütün isteklerin, tutkuların, tasarıların ne kadar boş ve budalacı olduğunu hatırlatır. Günlük hayatın sıradanlığı öylesine aptalca, öylesine duygudan bütünüyle yoksun, öyle öfke vericidir ki Patricia Highsmith'in her romanında başlarında bir yerlerde yeni zeki ve tutkulu olan herhangi bir öteki şeyi kucaklamaya hazırdır artık. Geleneksel romanın aşık, evlilik, fedakarlık, onur ve acı çekme aracılığıyla hayatın ve tarihin anlamını ve bütünlüğü tartıştığı bu nokta ya da modern romanın kendi dilinin ve yapısının estetik karmaşasını öne sürdüğü gene aynı noktada Patricia Highsmith zekice kurulmuş ve derinden hissedilmiş suçu harekete geçirir. Highsmith'in yarattığı katillerin canlılığına hayranlık duyarız. Enerjiyle dolu bu suçlara yakın hissederiz kendimizi. Cinayetin ve suçun işlenmesine, her şeyin alt üst olmasını sabırsızlıkla bekleriz. Ama kurallar ve kanunlar karşısında başarısızlık, eziklik duygumuza kabaca seslenildiği için değildir bu. Onun roman dünyasındaki en hissedilmiş, en derin ve zekice şeyin suçluyla özdeşleşmesinden ötürüdür. Patricia Highsmith'in romanlarında dünyasında suç, sıradanlığa batmış bir hayatın içinde zekayı ve duyarlılığı ortaya çıkarmak için gerekli bir araçtır. İsyan ettiren, sinir bozan, günlük hayatta suç pek yakından bir yerden sızar hep. Suyun altında Ripley'in de olduğu gibi pek çok Patricia Highsmith romanında dengeyi bozan kişi, huzurlu hayatımıza devam etmek için bizim gibi biri olduğuna inanmak istediğimiz bir komşudur. Şefkate bir arada komşunun iyi niyeti olayları hızlandırır. Trendeki yabancıların kışkırtıcı suçlusunda her şeye burnunu sokan bir komşunun rahatlığı vardır. Sokakta bulunmuş da komşu genişleyerek bir komşuluğa, bütün bir tetkikar mahalleye dönüşmüştür. Tıpkı suyun altındaki Ripley'de olduğu gibi sıradan günlük hayatlarını sürdürmek isteyen kahramanlar ilk başta tehlikeye aldırmaz ve evlerinin ve bahçe duvarlarının arkasında iyi korunduklarına saflıkla inanırlar. Bu adamlar der, bir köpek için fidyenin kahramanlarından Eddie, sinir bozucular ama canımızı da yakamazlar. Günlük hayatlarının bayağılığından dolayı nefret ettiği bu insanların canlarının yakılacağını bilmek okuyucuyu Patricia Highsmith romanlarına neredeyse bir tür acı çekme zevkiyle bağlar. Çünkü okuyucu bu romanların her birinden fışkıran günlük hayatın sıradanlığı ve değersizliğin kendi hayatının sıradanlığı ve değersizliği olduğunu da keşfetmiştir artık. Patricia Highsmith her romanında her zaman aynı güç ve tazelikle bize sarsan şey orta sınıf kahramanlarının ve kendi hayatlarımızın ne kadar kırılgan olduğunu görmemizdir. Suça, cezai ve suçluluk duygusunun tahribatına, bu açıklık aslında komşunun huzursuzluk verici, dışarıdaki kişinin, ötekinin de tıpatıp bizim gibi biri olduğumuzun anlaşılmasıyla tanımlanır. İşte bu yüzden Patricia Highsmith'in romanlarındaki bütün o alıştığımız sapıklıklar, imzasız mektup göndermeler, telefonla yapılan kötü niyetli çirkin konuşmalar, kaba güce başvurmalar, kurbanı aşağılama ve aşağılanmalar, onda her zaman Dostoyevski bir yan vardır. Belirli bir özgürlük umuduyla ışıldar. Bu umut bizi kurban ile mutlak bir özdeşleşmeyi hazırlayacaktır. Gene bu yüzden romanların kırılgan kahramanları gibi biz de suçlunun gelecekteki hareketlerini içgüdüyle doğru tahmin etmeye başlarız. Yazarın, okuyucunun ve kahramanların isteklerinin buluştuğu bu noktada Patricia Highsmith'in romanlarının başka sırları da bir bir ortaya çıkar. Bizim kendisiyle özdeşleşmemizden ötürü gelecekteki suçlu artık daha tanıdık, daha anlaşılabilir biri olmuştur. Yalnız onun suçlu isteğini paylaşmaz, onu çekici ve enerjik de buluruz. Suçlu gibi biz okurların da gizli istekleri açıklaşmış, kesinleşmiş, anlaşılabilir olmuştur. Aslında komşuyu suçu ötekinin bir acı çekme ve cezalandırılma dürtüsüyle arayanın da biz kendimiz olduğunu keşfetmişizdir artık. Ötekinin canlılık ve enerjisini ele geçirmek için biz de kurban gibi suçun peşinden gideriz. Romantik edebiyatının çiftler, ikizler izleyeni Patricia Highsmith kadar zerafetle ve verimlilikle kullanabilen bir başka modern yazar tanımıyorum ben. Poe'nin elinde bir dehşet aracına, Hoffman'da bir büyülenme kaynağına, Dostoyevski'nin saplantı için bir bahaneye, Nabokov'da edebi bir oyuna dönüşen bu geleneksel temayı, Patrick Highsmith'in suçluluk duygusunun ve cezalandırılma isteğinin çelişmeleriyle zekice ve acımasızca oynamak için ele alır. Aşkın, insanın küçük budalıklar yapmaya zorladığı bir sıradanlık değilse, bu tatlı hastalıkta olduğu gibi saplantılı bir hastalık ve dostluğun da kişisel bir tehlike kaynağı olarak gözüktüğü bir roman dünyasında. Becerikli Bay Ripley de Tom Ripley'in yaptığı gibi ötekine kılık değiştirmiş suçluluk duygusunu öldürüp onun yerine geçmek tek mümkün kurtuluştur. Tom Ripley çekiciliği, biri günlük hayatının sıradan zevklerine bakan, ötekisi de suçun ve cezanın hayat dolu şiirine açılan iki kişiliği, huzurla kendisini taşımasıyla suyun altında Ripley'in zayıf yanı, bu çekici kahramana uygun güçlü bir ötekinin eksikliğidir. Patricia Highsmith en mükemmel romanları olan Trendeki Yabancılar ve Becerisizlik'teki kahraman hayatlarını kökünden değiştirecek tek umut kaynağı olan suç ve şiddet isteğini birbirlerinin yerine dile getirir. Birbirlerini harekete zorlar ve birbirlerinin gizli isteklerine karşılıklı seslendirecek birbirlerine ayrılmaz bir şekilde bağlanır da. Bu noktada komşunun, ötekinin de bizim gibi biri olduğunu düşünmek artık bize huzur değil, huzursuzluk verir. Ama bu huzursuzluğu sıradan günlük hayatın sıkıntısında tercih ettiğimiz için Patricia Highsmith'in suça çağrısını zevkle okuruz. Hatta her romanda olduğu gibi onu sabırsızlıkla bekleriz de. Milan Kundera, Saptırılmış Vasiyetler ve Yavaşlık Üzerine. Kundera'yı diğer yazarlardan farklı kılan görüşlerinin parlaklığı ya da gücü değil, onları öfkeyle ifade ediş biçimidir. Üstelik erken roman dediği 19. yüzyıl öncesi roman ve modernist romanın özel bir karışımı olan romanlarına ve denemelerine kıyasla kurmaca eserlerinde bu görüşleri daha belirginleşir. Saptırılmış Vasiyetler'de bu Kundera usulü kurmacanın evrimini açıklarken konu dışına çıkıp Kafka ve menkıbeciler üzerine modern müzikler romanının yakınlığı üzerine çevirmenlerin kusurları üzerine harika hikayeler anlatır. Kundera'ya göre 19. yüzyıl romanını gerçekçilik yansımasını üreten o koca aygıtı kuşatan sorunlar en iyi ifadesini hakikilik izlenimi verme umuduyla başvurduğu fazla ayrıntılı tasvirleri, öğretici tavırları ve şiirsizliği yüzünden bu bayağı janra saldıranı André Bronte'da bulur. Hayatımın değersiz anılarını aklımda tutmam der Bronte. Kundera bu soruna John Rantjoy ya da Faulkner'ın gibi 20. yüzyıl yazarlarının bulduğu etkili çözümleri görmezden geliyor. Sinemacıların flashback, geriye dönme dediği teknikler, bilinç akışı, anlatıcının ve kahramanın bakış açılarını vurgulayan dramlaştırma usulleri, Balzac'tan Breton'a kadar ve Breton'dan günümüz romancılarının keşfettiği onca usul, geliştirdiği onca hüner sanki hiç yok. Yoğunluğu, sınırsız imgelemi, hayatın değersiz anlarını küçümseyici tavrını sürdürmek için onun bulduğu çare, ta Rabelais'a ve diğer erken romancılara geri dönmektir. Kundera'ya göre bu yazarlar yalnızca kendilerini büyüleyen şeyler hakkında yazmış, büyü bozulunca yazmayı bırakmıştır. Balzac romanın pespayeliğinden kaçınmanın yolu budur ona göre. Rabelais'in mizahi ve denemeci üslubunun övgüsü ve kompozisyonla ilgili meselelere yönelik tutkusu ve tutkulu ilgi, Kundera'nın roman felsefesinin kalbini oluşturur. Yavaşlık bu felsefenin neşeli bir örneği olarak okunmalıdır. Romanın anlatım biçimi yalın, akışı rahat, yapısı basit ama iyi hesaplanmış. Önceki romanlarında olduğu gibi burada da birbiriyle bağlantılı çeşitli hikayeler bir üst anlatıcı ki o da romancı Milan Kundera'dır tarafından ahenkle dizilir. O ve karısı Vera otele dönüştürülen eski bir şatoda bir gece geçirmeye karar verirler birdenbire. Orada hem bugünün sihirli, bunalımlı, hızlı dünyasından hem de dünün yavaş, aristokratik dünyasından çeşitli karakterlerle karşılaşırlar. Kundera, insanoğlunun kibrini açığa vuran, acımasız ve alaycı ayrıntıları vurgulayarak bu kişilerin hikayelerini, herkesin ruhunun derinliklerini bilen ve bunu okurla paylaşıp tartışmaktan keyif alan bir erken romancı üslubuyla anlatıyor. Romanın sonunda rüyalarının erkeği tarafından reddedilen ve saplantılı eski sevgili tarafından takip edilen bir kadın, bir havuzun kenarında sevişen bir çifte rastlar. Bir çığlık atıp havuza atlar. O zamana kadar bu insanlar ve onların her jestinin önemini hakkında bize o kadar çok şey söylenmiştir ki, yazarın bu sahneye eşlik eden açıklamaları insanda bir filmin ağır çekim izliyormuş duygusu uyandırır. Böyle sahneler ustalıkla ve titizlikle kurulmuştur. Ama denemeci Kundera, olay akışını durdurup bu sahneler hakkında tartışmaya ve hayli iddialı bir tonla temalarını genişletmeye bayılır. Her ne kadar bu açıklamalar genel kompozisyonun keyifle okunan organik parçaları ise de insan Kundera'ya düşüncelerinin kuvveti için değil, anlatı üzerindeki güçlü denetimin ve gerçekçi romanının gereksiz ayrıntılarından uzak durma becerisi için saygı duyuyor. Gerçekten de her anın, eserin her zerresinde eşit estetik öneme sahip olduğu bir roman yazmanın yeni bir yolunu bulmuştur Kundera. Öte yandan öteki Kundera, yani romanımızın anlatıcısı, edebi sorunlar onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi davranır. Çağdaş uygarlığa, onun anlamsız hızına, sabırsızlığına, mizahtan yoksunluğuna, genel geçer düşüncelere, düşkünlüğüne, basma kalıp lakırdılarına ve kişinin pespaye ve ilhamsız ahlakçılığına ve kaba duygusallığına karşı büyük bir öfkeyle doludur. Hiddeti bir genel geçer düşünceler ansiklopedisi hazırlayan Flaubert'inkine denktir. Ama Flaubert'e aldığı meşhur bayağılıklara ve aptallıklara güler. Eğlenirken Kundera mesafeli durur. Modern ya da postmodern sersemliğimiz Kundera'nın bu mesafeli öfkesinden daha fazlasını gerektiriyor. Yavaşlıkta aynı zenginliğin olmayışı, Kundera'nın bir Balzac romanı yazmak istemeyişinden ziyade benimsediği aristokratik bakış açısından düpedüz saçma görünen modern hayatın çeşitliliğine duyduğu artan kayıtsızlığı yüzünden. Üstelik bu sefer Sex'te önce makul, zeki ve parlak kahramanları için hep çok önemli olan zindeleştirici enerjisini kaybetmiş göründüğünden yavaşlığın Kundera'sı hem acımasız hem de neşesiz. Bu acımasızlığın en belirgin örneği 1968'den sonra işinden uzaklaştırılan ve şimdi komünizmin çöküşünün ardından yeni rejim, önde gelen şahsiyetlerinden biri olan 60 yaşındaki bir Çek böcek bilimcinin hikayesi. Şatado düzenlenen Uluslararası Böcek Bilimciler Kongresi'nde adı sürekli yanlış söylenir ve ülkesinin adı ve başkenti karıştırılır. Bazen öte yandan bizim ülkemizde diye söze başlar. Ve öte yandan bizim ülkemizde neler olduğunu kimsenin umursamadığını görüp uzaklaşır. Yüzünü acı ya da kederli değil, anlayışlı ve neredeyse küçümseyici bir hüzün kaplardı. Aslında böcek bilimci saygı duyduğu ve saygı gördüğü insanlarla olmaktan dolayı gurur duymaktadır. Hayatının bu en önemli anında duygularına yenik düşer. Ve elinde tuttuğu bilimsel bildiriyi sunmak yerine hayatına, ülkesine ve orada bulunmaktan duyduğu mutluluğa dair duygusal, salih sümük bir konuşma yapar. Anlatıcının ama bu gururu neden kaynaklanıyordu biçimindeki kurnazca belagatla yüklü sorusu elbette bir başka Kundera makalesiyle yanıtlanacaktır. Hız der Kundera, teknoloji devriminin insana armağan ettiği bir çılgınlıktır. Bunun yerine romanın adının ima ettiği üzere yavaşlığı erken roman. Zamanındaki aristokratik yavaşlığı hafızanın ve hatırlatmanın yavaşlığını önerir. Kitabın en önemli esas düşüncesi bu. Ancak tuhaf olan yavaşlık, kalbinde yavaşlık ya da hız değil. Hepsi aynı derecede gülünç olan ve Kundera'nın neredeyse bütün karakterlerine damgasını vuran çeşit çeşit gurur ve kibir vardır. Cide'nin Dostoyevski'nin karakterleri hakkında gizli ve gurur ve kibir hiyerarşisi onların dünya ile ilişkilerini belirler. biçimindeki gözlemi Kundera için de geçerlidir. Onun romanı dünyasındaki alçak gönüllü kişileri mağrurlardan öcülerini bir gün ağızlarını açıp gözlerini yumarak almazlar. Bu intikam ince ve fazla zekice yorumlarıyla anlatıcı Kundera alır. Bir Kundera romanında düşünceler gerçekçi romanda karakterlerin sahip olduğu dramatik güce ve canlılığa sahiptir. Düşüncelerle karşılaştığımızda duyduğumuz Kundera ile tartışma arzusunun bir 19. yüzyıl romanının karakterleriyle tartışma arzusu kadar güçlü olmasının nedeni de budur. Kundera'nın roman sanatı tarihle, uygarlıkla ve kültüre ilişkin köklü eğilimlerle ilişkilendirmeye yönelik ikinci deneme kitabı olan Saptırılmış Vasiyetler'deki düşüncelerin bazıları içinde geçerlidir bu durum. Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetlerini her bölümünde sayfalarını sayıp bölüm uzunluklarının düzeninin bir rondoya benzetilebileceğini söylediği zaman okur bu saçmalığa gülümsüyor. Ya da herhangi bir Avrupa ülkesine girmek için vize alması gereken beni sinirlendiren şey, roman sanatının Avrupa'ya özgü bir tür olduğu yollu kanaatini söylerken takındığı o pek memnun, pek Avrupa milliyetçiliği ve kendini tebrik eden havası. Kundera bize ilk olarak Koryo'nun Avrupa'yı roman toplumu, Avrupalıları da roman çocukları diye adlandırarak bu görüşü doğruladığını hatırlatıyor. Ve Avrupa zevkine biraz yabancı bulduğunu itiraf etse de 35. enlemin altında yazılan en iyi romanları Avrupa roman tarihine dahil eder. Onun kısa roman tarihinde değişik uluslar bir bayrak yarışındaki gibi görev üstlenirler. Önce büyük öncü Bocconi'li ve İtalya, sonra Rabelais ile Fransa, Cervantes ve Precas romanla İspanya, 18. yüzyılda İngiliz romanı ve ardından yüzyılın sonuna doğru Goethe ile Almanların katkısı. Son çeyreğinde Rus romanı ile birlikte neredeyse bütünüyle Fransa'ya ait olan 19. yüzyılda hemen ardından İskandinav romanının gelişi. Sonra 20. yüzyıl, evet doğru tahmin ettiniz. Ondan sonra da sıra Kundera'nın, Orta Avrupa'sında. Kundera ne zaman romanın, bu Rabelaisci sanatın kimliğini tartışmaya kalkışsa, kendi mizah duygusunu tamamen kaybediyor. Bu da bize bir Kundera bile olsanız, aynı zamanda hem şaka yapıp, hem de kimlik meselelerine inançla takılmanın imkansız olduğunu hatırlatıyor. Ama Kundera'nın bize anlatmaya niyet ettiği şey bu değil. Kışkırtıcı akıl yürütmeler, tahminsizlikler, tatminsizlikler, öfke, şaşkınlık, hayranlık ve övgü söz konusu olduğunda Kundera'nın denemeleri harikadır. Mesela Büyülü Dağ'dan söz ederken Thomas Mann'daki ironinin fikir romanına ilişkin sorular sorma yeteneğine ve şakalacılığına işaret ettiği yazısını okuyun. Romanın göreceleştirme dediği gücünden de çok iyi söz ediyor Kundera. Canı gönülden istediğim tek şey büyülenmemiş, makul ve açık bir gözdü. Kundera'nın Octavia Paz'ın mizahını tanımlamak için kullandığı bu ifadeye dokunduğu her şey muğlaklaştırdığı yavaşlıkta. Bu makul ve açık gözle görülmüş pek çok hoş gözlem var. 21. ayrımın sonu sayfa 235.